Ayrım 20.
Örneğin Varnock'un iddia ettiği gibi insanlar başkalarını kendi amaçlarına alet ettiklerinde otomatik olarak sömürüden söz edebileceğimiz kesinlikle söylenemez. Hepimiz bunu çoğu zaman mükemmel bir masumiyette yapıyoruz. Tıp alanında kendisine kan nakli yapılan bir kişi, kan veren kişiyi kendi amaçlarına alet etmiştir ve aynı şey Varnock'un kabul etmeye hazır olduğu yapay döllenme ve yumurta ya da embriyon vericiliği için de geçerlidir. Sömürü fikri genellikle sömürücünün sömürdüğü kişiler üzerinde zorlayıcı bir baskı kurabilecek güçte, sömürdüğü kişilerin ise karşı koyamayacak kadar aciz ya da donanımsız olmaları durumunu akla getirir. Varnock burada ortadaki durumun bundan ibaret olduğunu ya da hatta olabileceğini gösteren bir kanıt sunmuyor. Parasal çıkarların bir insanın bir diğerini amaçlarına alet etmesini daima su götürmez bir sömürü haline getireceği savının tartışılması gerekir. Bu savla parasal çıkarların zorlayıcı baskının gerekli düzeye yükselmesine yardımcı olacağı kastediliyor olsa gerektir. Ama bu gündelik mal ve hizmet satışında geçerli değildir. Burada vekalet olgusuna özgü ifade edilmemiş bir varsayım var gibidir. Bu varsayım, verilen hizmetin apaçık ortada olan tiksindiriciliği nedeniyle baskı söz konusu olmadıkça ahlaki sorumluluk taşıyan hiç kimsenin böyle bir işe kalkışmayacağı yolundadır. Fakat bunun doğruluğu da kesin olmaktan uzaktır. Birçok insan karnında başka biri için çocuk taşımayı, bunun için para ödenip ödenmediğinden ya da bu işin getireceği tehlike ve rahatsızlığın başka bir şekilde karşılanıp karşılanmadığından bağımsız olarak bir yardımseverlik olarak görecektir ve görmektedir. Örneğin, kemik iliği transplantasyonu olgusunda sömürü korkusuyla uygulamayı yasaklamıyoruz. Eğer korkulan şey sömürü ise uygulamayı toptan yasaklamaksızın da bundan korunmak olanağı vardır. Örneğin itfaiyecilerin ya da diğer kurtarma hizmetlerinde çalışan kişilerin, kurtardıkları kişiler onları bir anlamda kendi amaçlarına alet ettikleri yahut da onlara bizim için tehlikeye atılmaları karşılığında para verildiği gerekçesiyle sömürüldüklerini düşünmeyiz. Ama aldıkları ücret girdikleri tehlikelerle orantılı olmaktan uzaksa yahut bazı insanlar ya da bazı sınıftan insanlar itfaiyeci olmaya zorlanıyorsa onlar sömürülüyor olabilir. Ama bu farklı bir konudur ve ayrı yasalarla yani itfaiye servisini toplam yasaklamaksızın düzeltebileceğimiz bir sorundur. Varnock komisyonu bir insanın bir diğeri tarafından sömürülmesi kapsamına giren ya da girebilecek durumlar üzerinde düşünmek yerine bedenle ve bedenin doğal işlevleriyle ilgili tabulara yenik düşmüş görünüyor. Varnock'un saydığı daha genel itirazlara dönüp bakarsak vekaleti yasaklamayı haklı gösterecek ama değer verdiğimiz ve gerek duyduğumuz daha birçok hizmetin yasa dışı hale gelmesini de gerektirmeyecek bir şeyler bulma sorunu aynı şekilde büyüktür. Örneğin rahmin para kazanmak için kullanılmasının insan onuruyla bağdaşmayacağı iddia ediliyor ama neden rahim? Çoğunluğumuz para kazanmak için ellerimizi ve beynimizi kullanıyoruz. Saç, kan ve diğer dokular sık sık veriliyor ya da satılıyor. Rahmi bu kadar farklı kılan özellik nedir? İnsan onuru neden vücudun tümüne değil de vücudun bu parçasına bağlıymış gibi görülüyor? Cinsellikle bir bağlantısı mı var bunun? Örneğin fahişelere seks için vücudunu satıyor denir de profesyonel sporculara spor için vücudunu satıyor denmez. Tıp öğrencileri ilaçlar klinik olarak denenebilsin diye vücutlarını satarlar ama nedense bunda aynı ayıp görülmez. Neden? İnsan vücudunun tümünün ya da bir parçasının satışıyla yahut kullanılmasıyla ilgili genel bir prensip yoksa insan onurunun neden özellikle bu olguda çiğnendiğini sorma hakkımız vardır. Daha genel bir açıklama olmadığına ve insan onurunun çiğnenmesini bedenin ya da onun parçalarının satışına bağlama düşüncesi böylesine seçici bir şekilde uygulandığına göre bu iddiayı bir gerekçe değil bir bahane olarak görmeye ve yok saymaya hakkımız var demektir. İkinci varsayımın yani gebeliğe yönelik bazı yaklaşımların doğru, bazı yaklaşımlarınsa yanlış olduğu düşüncesinin de tartışılması gerekir. Örneğin gebeliğe ya da gebelikle sonuçlanan eyleme, kamusal irdelemeye uzun süre karşı koyabilecek bir zihinsel çerçeveyle yaklaşan pek fazla kişinin ya da herhangi bir kişinin var olduğu pek kesin değildir. Burada en azından gebeliğe yaklaşım için doğru yolun hangisi olduğu, bunun neden doğru olduğu ve bu doğru yaklaşım gerekliliğinin neden böyle bir tavrı göstermeyenlerin gebelikle ilgilenmesini yasayla belki de tümüyle engelleyecek kadar önemli görüldüğü açıklanmalıdır. Vekalet sözleşmesinin ortaya çıkacak çocuk için küçültücü olduğu öne sürülüyor. Ama o çocuk için bu hiç doğmamaktan daha kötü müdür? Tartışmanın devamında bu konuya tekrar döneceğiz. Bu konu çocuğun bu sözde handikapının uygar toplumun çocuklara yüklenmesine izin vermeyeceği kadar büyük olup olmadığına bağlıdır. Böyle bir tartışmanın açılacağını varsayarsak, bir kusursa eğer, böyle bir kusurun bu kadar önemli sayılabileceği kuşkuludur. Özellikle de sunulan vekalet karşıtı kanıtların ne denli cılız olduğu düşünülürse. In vitro döllenmeye, daha doğrusu vekil annelere karşı seslendirilen ve ana babanın çocuk yetiştirmek için uygunluğu tartışmasını yüzeye çıkaran itirazlara geçmeden önce, bu işlemlere karşı bunların toplum üzerindeki sözde zararlı etkilerine dayanan diğer iki itirazı da tartışmamız gerekir. Zararlı toplumsal etkiler. G.D. Mitchell'a göre sperm ve oesit alınması iki ana nedenle toplum için zararlıdır. İlk olarak bu alışveriş genellikle gizlilik perdesi altında ve aile üyelerini hilekarlık yapmak zorunda bırakarak gerçekleştirilir. İkinci neden ise genetik kökenleri hakkında yeterli ya da en azından normal bir bilgiden yoksun kalınmış çocukların doğmasına neden olunmasıdır. Mitchell, gerçeği söylemenin topluma sağlayacağı genel yararlara dayalı standart bir kanıt gösteriyor ve meni yahut embriyon verme işlemleri üzerindeki gizliliğin toplumun ve günlük ticaretin bağımlı olduğu gerçeği söyleme ilkesine tümüyle zarar vereceğini iddia ediyor. Doğruluk ve güven gibi yararlı ve erdemli davranış özelliklerini teşvik etmemiz gerektiğini kabul etmekle birlikte, çok açık iki noktayı da aklımızdan çıkarmamalıyız. Birincisi, hile ve gizliliğin sperm ve oosit verme işleminin gerekli öğeleri olmadığıdır. Bu işlemin tamamı hakkında tümüyle gerçek ve özgürce bilgi edinmek kesinlikle mümkündür. Ama insanların birbirlerine karşı çok dürüst olmadıkları, bazı ayrıksı vakaların toplumu tehdit edemeyeceğini ve toplumu ayakta tutan genel dürüstlük eğilimini ciddi bir şekilde zayıflatamayacağını unutmamalıyız. Mitchell, çocukların kendi kökenleri hakkında söylenen şeylere asla güvenmeyeceği, çünkü yapay döllenme ve oosit verme işlemlerinin varlığının bile bunların kimi zaman açıklanmadığı göz önünde bulundurulursa, normal ailelerdeki çocukların kendilerine verilen yanıttan asla emin olamayacağı anlamına geldiği bir toplum tablosu çiziyor. Bu korku paranoyanın sınırlarına dayanıyor tabii ki. Yalanın varlığından haberdar olmamız herhangi bir ifadenin yalan olabileceği yolunda genel bir korkuya yol açmaz. Mitchell'ın itirazı bu haliyle olsa olsa bu uygulamaları bir itiraz değil, bu uygulamaların hileden arındırılması istemi olabilir ancak. Mitchell'ın değindiği İkinci nokta, alışılmış yollarla dünyaya gelen çocukların normal koşullarda katlanması gerekmeyen bir yoksunluğa katlanmak zorunda kalacak çocukların yaratılmasına yol açabilecek işlemlere destek olmamaktır. Ki bu yoksunluk genetik kökenlerden habersiz olunmasıdır. Mitchell'a göre bu, çocuğun bir kişilik kazanmasına yardım eden bilgidir. Böylece çocuk nereye ait olduğunu bilir. Bu bilgiye sahip olmamanın onu doğal bir hakkından yoksun bırakmak olduğu söylenebilir. Böylece bir toplum olarak ve özellikle de tıp çalışanları olarak bizler, hayata bir dezavantajla başlayan çocukların üretilmesinde suç ortağı olacağız. Bu, şu anda ilgilendiğimiz şeylerin çok ötesinde bir önem taşıyan geniş ve çok genel bir sorundur. Ama bu sorunla uğraşmadan önce Mitchell'ın sözünü ettiği çocukları, tıpkı evlat edinilmiş çocuklar gibi genetik kökenlerine ilişkin bilgiden yoksun bırakmamızı gerektiren bir neden bulunmadığını tekrarlamalıyız. dezavantajlı çocuklar doğmalı mı? Mitchell'ın en kötü senaryosunu ele alalım ve sözünü ettiğimiz çocukların bazı nedenlerle genetik kökenleri hakkında bilgisiz bırakıldığını varsayalım. Toplum olarak bizim böyle bir dezavantajı olan çocukların dünyaya gelmesine izin vermememizi gerektirecek kadar büyük bir dezavantaj mıdır bu? Bu sorunu ele almanın iki yolu vardır. Birincisi potansiyel çocuğun bakış açısını, ikincisi ise bizim, yani toplumun bakış açısını kullanmaktır. Bu ikinci bakış açısından bakarsak söz konusu yoksunluğun, bu çocukların dünyaya böyle bir dezavantaja gelmek yerine hiç gelmemelerini tercih etmemize yol açacak kadar önemli olup olmadığını sormamız gerekir. Öte yandan eğer bu konuya çocukların bakış açısından bakarsak, seçenekler ya hiç hayatta olmamak ya da genetik ana babayı tanımama dezavantajı ile yaşamaktır. Halihazırda her iki bakış açısıyla da aynı yanıt ortaya çıkacağı benziyor. Böyle bir eksikliği dayatmanın ahlaken yanlış olduğunu düşünen ana babalar ve toplumlar, bu ana babaların ya böyle dezavantajlı çocuklara hayat vermek ya da çocuk sahibi olamamak gibi bir çıkmazı varsa, nispeten küçük bir dezavantaja gereğinden fazla önem vermiş olacaklardır elbette. Ama çocukların bakış açısından bu konu gayet açık görünmektedir. Hiçbir çocuğun böyle korkunç bir dezavantaja doğacağıma, hiç doğmasam daha iyi olurdu diye düşünmeyeceğinden emin olabiliriz. Ama başka örneklerde bu iki farklı bakış açısı farklı yanıtlara yol açabilir. Varsayalım ki bir ana baba genetik tetkik sonucunda ileri derecede fiziksel özürlü bir çocuklarının olacağını ya da çocuklarının diyelim ki vaktinden önce büyük ihtimalle kırkına varmadan tedavisiz ve çok berbat bir hastalıktan ötürü öleceği anlamına gelen Huntington's chorea hastalığına yakalanacağını öğrendi. Bu ana baba bu durumda bu çocuğu doğurmalı mıdır ve eğer bunu yaparlarsa onların yanlış bir iş yaptığı yargısına mı varmalıyız? Böyle bir hastalıkla doğan çocuğun bakış açısından bakarsak ileri derecede özürlü olsa da böyle bir hayatın yine de yaşanmaya değer olacağını ve hiç yaşamamaktan yine de daha iyi olacağını düşünebiliyoruz. Huntington's chorea vakasında da yine bu hastalığı çeken kişi kaçınılmaz bir şekilde kısalmış, berbat ve erken bir ölümün gölgesindeki bir hayatın bile hiç yaşamamaktan daha iyi olduğu yargısına varabilir. Ve elbette ki bu insanlar bir kez dünyaya gelmişse daha önce görmüş olduğumuz gibi hayatlarının yaşanmaya değer olup olmadığına ilişkin yaşamsal öneme sahip sorunla ilgili olarak kendi yargımızı onlarınkine tercih etmemiz söz konusu olamaz. Ama yapılan tetkikler sonucu belirli bir ana babadan doğacak ya da belirli bir zamanda doğacak çocukların ciddi şekilde dezavantajlı olma riskinin çok fazla olduğu önceden anlaşılırsa, o zaman o ana babalar hayatı böylesine ciddi bir şekilde mahvolacak insanları dünyaya getirmenin doğru olup olmadığı sorusuyla yüz yüze gelir. Böyle bir kararı verebilmek gerçekten çok zor ve sıkıntılı bir iştir. Burada yapmak zorunda olduğumuz şey, ortaya çıkacağı belli olan dezavantajın bir insanı bu dezavantajla dünyaya getirmeyi yanlış bir eylem haline getirecek önemli olup olmadığına karar vermektir. Dezavantajın gerçekten ciddi ve gerçekleşme olasılığının yüksek olması durumunda bu doğrultuda karar vermek kaçınılmaz olacaktır. Ama böyle bir şey varsa, böyle dezavantajlı bir insana gebe kalmanın ya da onun doğmasına izin vermenin o insan dünyaya gelse kendininki de dahil olmak üzere varoluşun her türlüsünü hiç var olmamaya yeğleyeceğini tahmin etsek bile yanlış bir şey olduğunu düşünebiliriz. Mutlu bir kayıtsızlık mı? Bazı özürlerin, özellikle de ileri derecede zihinsel özürlerin kurbanı olan kişileri bağımlı ama mutlu kıldığı söylenir bazen. Bu kişiler muhtemelen dünyanın pek farkına varmazlar. Ama zevk alabilirler ve çok çeşitli türde fiziksel zevkler alırlar. Hayatlarından da memnun ve hoşnut görünürler. Bu durumda içeriden bakınca mutlu bir varoluşa sahip oldukları ileri sürülür. Eğer böyleyse onları nasıl dezavantajlı sayabilir, hayatlarının yaşamaya değer olmadığını nasıl düşünebiliriz? Bu durumun korkunç bir dezavantaj ve özür olacağını elbette kendi hayatımıza bakarak karar verebiliriz. Başımıza gelenlerin hiç farkına varamayacak da olsak, eski hayatımıza özleme yeteneğinden yoksun olacak da olsak, şayet böyle bir durumda kalmamıza yol açacak bir kazanın bizim için bir trajedi olacağı yargısına varıyorsak, demek ki bu durum gerçekten korkunç bir trajedidir. Aynı şekilde ve aynı nedenle, kendi çocuklarımızın, örneğin onları 2 yaşındaki bir çocuğun zeka yaşında bırakacak, tedavisiz bir beyin hasarıyla doğmasını bir trajedi olarak niteliyorsak ve bunu mümkünse kaçınılması gereken bir şey olarak görüyorsak, yine böyle bir durumun gerçekten korkunç bir dert olduğunu anlayabiliriz. Böyle bir dertten mustarip olanlar, dezavantajlı olduklarını ya da neyi özleyeceklerini bilmeseler de biz bunu anlayabiliriz. Diyelim ki ana baba olmak isteyen bir çiftin gebeliğin gerçekleşmesi halinde bebeklerinin özürlü olup olmayacağını gösteren basit ve tehlikesiz bir test yapma olanağı vardır. Eğer test sonucu pozitifse gebelikten vazgeçip gerekli tedaviyi görüp daha sonra normal bir bebeğin dünyaya gelmesini sağlayabileceklerdir. Sözünü ettiğimiz durumların bir trajedi ya da bir özür olmadığına inanan biri ne böyle bir testin yapılmasına ne de test pozitif çıksa bile gebelikten vazgeçmeye gerek duyacaktır. Dezavantajlı çocukları dünyaya getirmek yanlış mıdır? Az önce ele aldığımız örnekte dezavantaj riski ortadan kalkıncaya dek gebelikten vazgeçmek doğru gibi görünüyor. Ama varsayalım ki hayali ana babamız durumun düzeltilemeyeceğini ve hiçbir zaman normal bir çocukları olamayacağını öğrendiler. O zaman gebelikten kaçınma nedenleri etkisini yitirir mi? Bunun yanıtı elbette muhtemel özrün derecesine bağlıdır. Ama özrün büyük olacağı tahmin ediliyorsa birini dünyaya getirerek böyle bir özre mahkum etmekten kaçınmanın daha iyi olacağını düşünmek için geçerli nedenler varlığını sürdürecektir. O halde çok ileri derecede özürlü ya da dezavantajlı olacağı kaçınılmaz olan bir insanı bile bile dünyaya getirmenin yanlış bir şey olacağı birçok vaka olabilir. Böyle bir insan dünyaya gelse ve biz ona o korkunç özrüne rağmen hayatının hiç yaşamamaktan daha iyi olup olmadığı konusundaki yargısını sorsak, yaşamaya devam etmeyi yeğleyeceği yolundaki tahminimiz böyle bir insanı dünyaya getirmenin yanlış olduğu yolundaki yargımızı etkilemez. Korkunç dezavantajına rağmen gelecek için planlar yapan ve umutlar taşıyan, kısıtlı bir hayatın üstesinden gelmenin yollarını keşfetmiş ve o hayatı yaşamak isteyen birinin hayatını söndürmek başka bir şeydir. Gereksiz yere acılarla ve dertlerle dolu bir hayat yaratmaya karar vermek ise başka bir şey. Bu yüzden dünyaya böyle gelmiş ve yaşadığı hayatta baş etmeyi öğrenmiş bir kişiye yaşamaya devam etmek isteyip istemediğini, hatta her şeye rağmen hayattan zevk alıp almadığını sormak yerine şefkatli bir ana babadan beklenecek ve toplumca onaylanacak tavrın ne olduğu sorusuna cevap aramak, bu konuda karara varmak için daha uygun bir yöntemdir. Harika çocuklar üretmek yanlış mıdır? Bu soruya verilecek yanıtın gayet açık olmasına karşın, yine de çoğu kişi özellikle harika çocuk üretmeye kalkışmayı çok yanlış bulur. Bunu başarmanın yöntemleri hızla gelişmektedir. Uzun süre bu konuda öjenik, EUGENIC, insan ırkının soya çekim yoluyla ıslahına çalışan bilim dalı dışında yöntem bulunmamasına karşın yeni teknikler genetik mühendislik yöntemleriyle ve dışarıda gelişen embriyonu değişime uğratan diğer yollarla bireylerin değiştirilmesi olanağını sağlamıştır. Süper insanlar fikrinin genelde yarattığı korku, herhalde üstün ırkla ilgili çağrışımından kaynaklanıyor olsa gerektir. Ama gerek insan ırkında gerekse bireylerde yapılacak düzeltimlerin en azından insanların geri kalanlarını köleleştirmek ya da yok etmek isteyecek yahut buna eğilimi olan bir grup anlamında bir üstün ırka yol açması için neden yoktur. Örneğin şu anda var olan çoğumuzun şu ya da bu şekilde olağanüstü yetenekli diye nitelediği türdeşlerimizin öteki insanlardan daha fazla megalomani eğilimi gösterdikleri yolunda bir kanıt yoktur. Öjenik, cinsel partnerlerin ya da birbiriyle çiftleşecek kişilerin devlet politikasıyla ya da başka merkezi uygulamalarla seçilmesi ve resmi yolla bir araya getirilmeyenlerin çiftleşmelerine yasak konmasını ima etmesi nedeniyle kabul edilemez gibi görünüyor. Ama çiftlerin bu koşulları gözeterek çocuk sahibi olmayı kendiliklerinden seçmeleri halinde, üretilecek döllerin ideal çeşitlilikte olmasını amaçlayan görüşlerin, eş seçme ya da çocuk sahibi olmada etkili olan başka nedenlerden daha geçersiz olduğu açık değildir. Genetik mühendisliğinin insanoğlunu değiştirmenin etkili yollarını bulması çok olasıdır ve önerilen her değişimi çok dikkatlice gözden geçirmek istememiz doğaldır. Ama insan zekasını artırmanın ya da yaşlanmayı 20 yıl geciktirmenin yahut dolaşım sistemini tromboza yatkınlığı azaltacak şekilde düzeltmenin olanaklı hale geldiğini varsayalım. Bunu yapmanın nasıl yanlış olabileceğini söylemek zordur. Gerçekten de ikinci bölümdeki tartışmaları hatırlarsak, mümkün olduğu belli olduğu halde bu düzeltimleri yapmakta kusur etmek, böyle bir mühendislik hizmetinin yararlarından yoksun olarak doğanların çekmek zorunda kalacağı dezavantajlardan sorumlu olmak demektir. Bu tıpkı antibiyotikleri keşfedip de onları üretmekten kaçınmak gibi bir şey olacaktır. Önerilen her değişikliği dikkatle gözden geçirmek ve bu değişimlerin gerçekten beklenen sonuçları vereceğinden ve beklenmedik, ürkütücü yan etkileri de beraberinde getirmeyeceğinden emin olmak isteyeceğimizi tekrar vurgulamalıyım. Ama ister bugün var olan insanlara bilinen tedavilerle, ister gelecekteki insanlara genetik mühendisliğiyle yapılsın, insan vücudu ve aklı üzerinde gerçekleştirilecek her türlü manipülasyon için aynı şey geçerlidir. Gerçekten de çocuklarımızın doğuştan maruz kalabilecekleri dezavantajları en aza indirgemenin doğru olduğu sonucuna varıyorsak, o zaman avantajları mümkün olan en üst sınıra çıkarmanın da doğru olduğunu düşünmemiz gerekir. B. Ahlakı bozuk ana babalar. Biz, yani toplum, doğal ana babaların bu role uygun olup olmadıklarını sorgulamayı hiç düşünmeyiz. Ama evlat edinmek isteyen ailelerin çocuk yetiştirmeye uygun ve buna layık olduğundan emin olmaya toplum olarak önem veririz. Bu oldukça garip bir durumdur. Çünkü eğer ana babaların uygun ve layık ana babalar olması önemliyse bunun her durumda önemli olması gerekir. Ana babaların büyük çoğunluğu evlatlık alanlar türüne girmediğinden, çocuk yetiştirmesine izin verilmeden önce iyice incelenmesi gereken tek grup olarak o sayıca nispeten önemsiz grubun görülmesi çok savrukça bir düşüncesizliğe benzemektedir. Öte yandan geçerli uygulamanın gösterdiği üzere, eğer doğal ana babaların ana babalığa uygun olması bu kadar önemsizse, neden evlatlık alacak ailelere bunca kusur bulup, ana babalar için de yalnızca onların peşinden uygun hale gelmesini istiyoruz? Tutarlı bir politikanın ya da tüm ana babaları incelemesi ya da hiçbirini incelememesi gerekir. Ya doğal ana babaların bile gebelikten önce tıpkı evlatlık alacak aileler gibi uygun ve layık adaylar olup olmadıklarının araştırılmasını talep etmelidir. Ya da başta tüm ana babaların çocuk sahibi olmalarına izin verilmeli ama sonra ancak bu nitelikte olmadıkları açıkça ortaya çıkarsa çocukları ellerinden alınıp kamunun bakımına teslim edilmelidir.